Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 7.
O elbiseyi nasıl unuturum? Omuzlarımı açıkta bırakan fil dişi taftadan. Belime iyice oturuyor. Sonra biraz kabararak ayaklarıma kadar uzanıyor. Kollarıma kadar gelen aynı renk eldivenler. Şeffaf bir tül omuzlarımı kapatıyor. Boynumda bir dizi zümrüt damla. Kulaklarımda küçük küpeleri. Dudaklarımda kıpkırmızı bir ruj. Saçlarım topuz yapılmış ama yanlardan tek tek yüzüme uzanıyor. Peki ama bu içimdeki anlaşılmaz sıkışmanın, göğsüme yükselen bu garip duygunun nedeni neydi? Hayır, genç bir kızın böylesine önemli konukların bulunduğu bir yerde, ışıl ışıl yanan dev kristal avizelerin altında bir yıldız gibi ilgi görmesi değildi yalnızca. Ya da yıllar sonra yeniden, bu kez genç bir kadın olarak döndüğü kentinde bunca zaman sonra onu tanıyanları şaşırtacak, tanımayanların hayranlığını uyandıracak güzelliğini gösterebileceği ilk fırsatın kabına sığmayan coşkusu da değildi. Çünkü bütün o ışıkların prensesin üzerine düşen bu renkli hayalin ardından onu alıp oradan çıkartacak, sen ne istediğini bilmiyorsun ama ben biliyorum, sen henüz hayalinin ne olduğunu bile bilmiyorsun ama ben biliyorum ve onu gerçek kılacağım. Elimi tut, gözlerini kapat ve hiçbir şey sormadan benimle gel diyecek biri beklenirdi. Masalların beyaz atlı prensi, filmlerin yakışıklı, iyi kalpli kahramanı, hepimizin günün birinde ne yazık hayatın gerçeği bu değilmiş, bunların hepsi yalnızca masalmış diyerek vazgeçtiğimiz biricik hayali. Biliyorum şimdiki filmler artık daha başından bunu söylüyor. Hayaller çoktan bitti ve hepimiz bunu kabullendik. Artık prensesin elinden tutup yıldızlar aleminden hayatın yaban çiçekleriyle sarılmış kırık dökük kulübesine götürecek ve ona bundan böyle yaşanacak bütün günlerin yeni bir mutlulukla başlayacağına söz verecek bir kahraman yok. Ne oldu onlara? O verdiği sözü her ne olursa olsun tutan, savaşların içinden çıkıp gelmeyi başaran, kendisini orada sonsuza dek birinin bekleyeceğini bilmenin verdiği güçle bütün düşmanları kılıçtan geçiren, o sevgilinin hayaliyle en büyük zorlukları aşan ve gözlerine baktığınız anda eriyip gitmek istediğiniz adamlara ne oldu? Böylece herkes rahatlıyor mu yoksa? Bak işte yalanmış, hepsi masalmış, kahraman yokmuş. Hepimiz aynıyız, hayat zor. Bir tek öpücükle kimse mutlu olmuyor diyerek patlamış mısırlarını yiyip sıkıcı evlerine geri mi dönüyorlar? Ah bilmiyorum. Neden artık elinde sihirli değnekle o yıkık dökük kulübeye dokunan ve onu bir anda dünyanın en güzel sarayı haline getiren o kahramandan vazgeçmek zorundayız? Oysa o günlerdeki filmlerdeki kahramanlar bütün dünyayı değiştirebilecek gizli gücü içlerinde saklamış, mutsuz prensesleri böyle bir hayal gecesinde alıp kimsenin bilmediği bir serüvene doğru yola çıkıyorlardı. Ve hiçbirimiz o serüvenin sonunda ne olacağını düşünmüyorduk. Çünkü biliyorduk ki o sözünü tutan biridir. Ve eğer yalnızca saçlarına dokunduğu için prensesin gözlerindeki o sis örtüsü silinip yerine çok derinlerden gelen kendiliğinden bir gülümseyişi bırakmışsa o kırık dökük kulübede önünde sonunda eşsiz bir saraya dönüşecektir. Biliyorduk ki böyle biri elimizden tutup bizi buradan uzaklara götürmeye geldiği zaman nereye gideceğimiz umurumuzda bile olmayacaktır. Biliyorduk ki büyülü bir anda, büyülü bir evrende sihirli bir öpücük insanı yeniden hayata döndürüverir. İşte orada, o ışıltılı Ankara akşamında birileriyle el sıkışırken, insanlara gülümserken, kibarca iltifatları geçiştirirken bir yerden sanki onun çıkıp geleceğini biliyordum. O kahramanın. Ve inanılmaz gibi görünüyor ama geldi de. Şimdi düşünüyorum da hep öyle olmadı mı? Ne zaman içimden onu çağıracak olsam, ne zaman onu düşünecek olsam bir yerlerden çıkıp gelmedi mi? En beklenmedik yerde, en umulmaz zamanlarda gelip beni bulmadı mı? Size garip mi geliyor? Bana da öyle. Üstelik elbette bilmiyordum. Farkında bile olmadan birini bekliyordum ama yalnızca içinizde birdenbire beliren, sonra da başka kimseyle paylaşılmamış o en özel anlarınızın arşivine kaldırılıp unutulacak yaşantılardan biriydi bu. Gerçekleşmeyen, yalnızca şimşek çakımı gibi aklınıza düşüp sonra unutulan sayısız anıdan biri. Öyle olmalıydı. Ama Birdenbire başımı kaldırdığım zaman karşımda onu gördüm. Bana elini uzatmış, yüzünde o benzersiz gülümsemeyle beni dansa davet ediyordu. Kendimi onun kollarında, başka çiftlerin arasında, salonun ortasında, tavandan sarkan dev kristal avizenin altında hızla dönerken bulduğumda, yıllar önce ilk karşılaştığımız günün gecesi kurduğum düşü hatırladım. Ve bir an sanki hala o çocukluk rüyasındayım sandım. İnsanın kendi kendisine bir rüya kurduğu ve onun yıllar sonra gerçek olduğu nerede görülmüş? Böylesine beklenmedik bir anda, hiç aklımda yokken, yalnızca bu film dekorunu görünce içimde artık unuttuğumu sandığım, belki de hiç fark etmediğim duygular bana masal kahramanlarını hatırlatmışken, kollarında dönüyordum, başım dönüyordu. Gözlerine bakıyordum ve söylediklerini duymuyordum. Onun yanında o kadar küçüktüm ki sanki kollarında uçuyordum. Sonunda kulağıma biraz yaklaşarak, "Küçük hanım, arabanız saat kaçta kabağa dönüşecek sorabilir miyim?" dediğini duydum. Yüzümde aptalca bir gülümseme vardı mutlaka. Yanaklarımın kızardığını hissediyordum. Onu anlamadığımı düşünerek yeniden sordu. "Demek beni hatırlamadınız," dedim gözlerine bakamadan. Bir an şaşırdı. "Hatırlamak mı? Sizi daha önce görmüş olamam ki, yoksa asla unutmazdım." "O halde kül kedisine dönüşmemin tam zamanıdır," dedim. Dans bitti. Orkestra yeni bir parçaya başlamadan, bana bir şey söylemesine fırsat vermeden hızla abimin bulunduğu yere doğru yürüdüm. Ama o da arkamdan geldi. Ve abime, "Nihat, anlaşılan bu sırrı senden öğreneceğiz. Söyle bakalım, kim bu küçük hanım?" diye sordu. Nihat güldü. "O benim küçük kardeşim. Yoksa onu hatırlamadınız mı?" dedi. "Bisikletle üzerimize yuvarlanan yaramaz kardeşim işte." O zaman beni tepeden tırnağa şaşkınlıkla süzdü. "İnanılır şey mi?" dedi. "O küçük çocuk sen misin?" "Evet benim," dedim, "ama izin vermediniz ki." Güçlü bir kahkaha attı. Bu kez beni omuzlarımdan tutup havaya kaldırdı. Ayaklarım yerden kesilmiş, ne yapacağımı bilemez bir halde beni kollarında döndürmesini, "Kim derdi ki o küçük yaramaz çocuk birdenbire böyle güzel bir prenses olup çıksın?" diye gülmesini izledim. Ve tabii bütün salon. Sonra sahnede bir kadın o şarkıyı söylemeye başladı. Peki bu da bir rastlantı mı? Orada, bizim o karşılaşmamızın arkasında o şarkının çalınması. Violetta'nın şarkısı. Türkçesi galiba şöyle: "Doğru yoldan sapan kadın." Hep böyle değil midir? En güzel rüyalardan hemen uyanmaz mıyız? Ayaklarımı yere bastığı anda esmer, uzun saçlarını topuz yapmış, lacivert ipekli elbisesi ve parıldayan büyük pırlanta kolyesiyle güzel bir kadının tuhaf bir ifadeyle gözlerimin içine baktığını gördüm. Benden oldukça büyüktü ama çok genç görünüyordu. Hemen anladım kim olduğunu. Bu onunla ilk karşılaşmamızdı. Ne yapacağımı bilemedim. Uykudan uyanmak istemeyen çocuklar gibi sarhoş, yanaklarım kızarmış öylece duruyordum. Bütün bu konuşmalar, çevredekiler bir an için silinmiş gitmiş ve ben şimdi yeniden oraya geri dönmeye çalışıyor ama bir türlü başaramıyordum. Bir Ankara akşamında, pırıltılar içindeki bir salonda hiç beklenmedik bir rüyadan uyanmaya çalışıyordum. Ama o hemen karısının elinden tutup yanımıza çekti ve herkesin duyacağı bir sesle beni tanıştırdı. "Maide, gel bak, bu küçük hanım bizim Nihat'ın kardeşi. Ben onu ilk gördüğüm zaman şu kadarcık bir çocuktu, bisiklete biniyordu." Elimi uzattım, parmaklarımın ucuna isteksiz, hafifçe dokunur gibi tuttu. Gözlerimi kaçırdım. "Hala çocuk sayılır," dedi nazikçe gülümseyerek. Yanındaki hanımlar birbirlerine bakıp gülüştüler. Beyaz eldivenleriyle bir garson tepsiyi uzattı ve herkes uzun kadehlerden aldı. "Sağlığınıza," dedi Fuat. Hepimiz onunla birlikte kadeh kaldırdık. Sonra ilk karşılaşmamızın o komik anısını anlattı. Onlar konuşurken benim gelişimi, duramayıp düşmemi, biraz da Nihat'ın yardımıyla bütün hikayeyi. Herkes ilgiyle dinler görünüyordu. Hatırlamasına şaşırmıştım. Hatırlamıştı ama bu onun için yalnızca öylesine bir rastlantıydı. Hatırlamıştı ama elbette benim o gün, o gece düşündüklerimi asla bilemezdi. Sanki küçük yeğeniyle uzun zaman sonra karşılaşan bir amcanın mutluluğunu taşır gibi keyifliydi. Neyse ki o sürekli konuşuyordu da kimse benim bir şey söylememi beklemiyordu. Yoksa konuşabilir miydim? Neler saçmalardım bilmiyorum. Ben de herkes gibi ona bakıyordum. Saçları biraz yanlardan açılmaya başlamış, ilk görüşümden sonra biraz daha beyazlaşmıştı. Siyah frak ve içindeki bembeyaz gömlekli olduğundan yaşlı durduğunu düşündüm. Bu arada uzaktan olup bitenleri izledikten sonra yanımıza gelen Turgut'a iltifatlar yağdırdı. Demek genç diplomatımız bizim ufaklığın gönlünü çalmış, haberimiz olmamış. Alışabildiniz mi buralara Amerika'dan sonra? Ne yapacaksınız? Nerede oturacaksınız? Artık sık sık görüşürüz değil mi Maide? Hemen haftaya yemeğe bekliyoruz. Bak sakın mazeret falan istemem. Turgut da bu yakınlıktan biraz şaşkın, üst üste gelen sorulara cevap yetiştirmeye çalışıyordu ama kimsenin onu dinlediği yoktu. O böyle heyecanla, coşkuyla konuşurken karşısındakiler ne yapacağını bilemezdi. Öyle rahat konuşuyordu ki neredeyse ben bile onun beni çok yakından tanıdığını, çocukluğumu bildiğini, aile dostumuz olduğunu sanabilirdim. Oysa bir an önce gitmek istiyordum. Gitmek, uzaklaşmak ve birkaç dakika önceki o büyülü anı hiç bozulmadan saklamak. Keşke mümkün olsa. Neyse ki az sonra içeri hepsi fraklı, papyonlu, kalabalık bir toplulukla beraber başvekil girdi. Birden kalabalıkta bir hareketlenme oldu. Yol açtılar. Herkes onunla ilgilendi. Bir anda herkes o tarafa doğru giderken o da izin istedi ve küçük topluluğumuz dağıldı. Sonradan bana, "Seni onunla tanıştırmak için dönüp baktım, kaybolmuştun," dedi. "Arabam kabağa dönüştü, ne yapabilirdim?" dedim. Evet, oydu. Bütün kadınların aşık olduğu adam. Benimle çılgınlar gibi dans etmişti. Ben kendimi onun kollarına bırakmış ve ben mi yoksa bütün dünya mı dönerken her şeyi unutmuştum. Kim olduğumu, nerede olduğumu, neler olduğunu. Üstelik yıllar sonra, o yıllar içinde belki de o ilk karşılaşmayı çoktan unutmuşken, buraya gelip bu salona girdiğim anda kim olduğunu bilmediğim biriyle karşılaşacağımı sanki hissetmişken, biri omzuma dokunmuş ve dünya farklı bir yöne doğru dönmeye başlamıştı. İşte böyle başladı. Masum bir çocukluk rüyasının beni alıp bugüne getireceğini kim bilebilirdi ki? Bugüne getireceğini dedim. Bugüne getireceğini ama nerelerden geçerek? İşte başkentteki günlerimiz böyle başladı. Bir hayal gibi. Ama tabii ayağımın yere basması için çok zaman geçmesi gerekmedi. Önce bir süre ne yapacağımıza karar veremedik. İstediğimiz gibi bir ev bulmak o kadar kolay görünmüyordu. Birkaç günlük araştırmadan sonra bir ev bulana kadar otele yerleşmenin en iyisi olacağını düşündük. Zaten karda kışta bir ev aramak, annemlere ya da kayınvalidemin evine sığınmak iç işime gelmiyordu. Turgut Ankara'da fazla kalmayacağımıza inanıyordu. Benim günlerimi daha çok annemde geçireceğimi, kısa bir süre için yeniden ev kurmanın anlamı olmadığını söylüyordu. Aslında o uzakta olmayı tercih ediyordu. Buraya dönmemizden hiç memnun değildi. Ama yukarıya yakın olmanın, güçlü bağlantılar kurmanın yeri de burasıydı. O günlerde ülkenin en ünlü oteli. Balolar burada yapılıyor, devlet erkanı burada toplanıyor, önemli konuşmalar burada geçiyordu. Benim kendimi bir film prensesi sandığım baloların yapıldığı bu otelde aslında ülkenin geleceği biçimleniyordu. Öğle saatinde beyler yemeğe otele gelirdi. Hep beraber büyükçe bir masada yemek yenir, sonra kahveye geçilir, böyle bir iki saat sohbet edilirdi. Fuat'ın en sevdiği şeydi bu kalabalık masalar. Herkesi bir arada görmek, gençlere takılmak, hanımlara iltifatlar yağdırmak, garsonlarla konuşup her gün kendisi için özel hazırlanan yemekleri görmek onu mutlu ediyor gibiydi. Yeni gözdesi bendim. Durup dururken bana döner, "Söyleyin bakalım küçük hanım, bugün yine gazeteleri baştan sona okudunuz mu?" diye takılırdı. Bir kitaptan, bir filmden söz edilirken mutlaka benim düşüncemi merak ederdi. Neyse ki herkes beni çocuk gibi görüyordu. Aklıma eseni söylemem, hükümeti eleştirmem, yapılan birçok şeyi beğenmemem, hep biraz gülümsemeyle, sevimli küçük çocukların büyüklerin işine karışmasından duyulan o alaycı kabul edişle geçiştiriliyordu. Zaten erkekler biraz daha mesafeliydi. Biz hanımlar istediğimizi daha rahat söyleyebiliyorduk. Benim bu Turgut'un deyimiyle patavatsızlığım, Amerika'dan gelmişliğin verdiği bir şımarıklık gibi görülüyordu belki de. Bilemiyorum.
Ayrım sonu.